Ayrım 13. Silahların Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 104. Madame Dusape. Bir gün Arşakuhi adındaki arkadaşımla birlikte Madame Dusape'ye ziyarete gitmeye karar verdik. Arşakuhi Teotik, kızlık adı Çizmeciyan, 1875-1922, Batı Ermenistanlı yazar, İstanbul'da doğdu, Paris ve Londra'da öğrenim gördü. Teotik Lapçinciyan'la, yukarıda değinilmiştir, evlendikten sonra onun yaşam boyu destekçisi oldu. Çağdaş Etik, 1911 adlı bir ders kitabı yazdı. Ermeni soykırımına ilişkin Paris 1920, Fransızca bir kitap ve daha birçok eser kaleme aldı. Lozan'da öldü. Madame Dusape. Serpuhi Vahanyan, 1842-1901, Batı Ermenistanlı romancı. İstanbul'da doğdu ve öğrenim gördü. Aşık olduğu Mıgırdıç Beşiktaşlıyan'ın, yukarıda bahsedilmişti, ölümünden 3 yıl sonra bir Fransız besteciyle evlendi ve onun soyadını aldı. 3 feminist roman yazmıştır. Maide 1833, Siranuş 1884 ve Araksiya'ya da okul müdüresi 1887. Heyecan içinde tüm cesaretimizi toplayarak feminist Ermeni yazarın kapısına geldik. Ancak son anda Arşakuhi durakladı, vazgeçmiş gibiydi. "Belki başka sefer," dedi. Ama ben parmağımız ile koymuş ve basmıştım bile. Bir uşak kapıyı açtı. Titreyen dudaklarla Madame Dusape'yi görmek istediğimizi söyledik. Siyahlar içindeki yazar, devasa büyüklükteki oturma odasının öbür ucunda bir divanda oturmaktaydı. 16 yaşındaki kızı Dora'yı kaybedeli 10 yıl olmuştu. Ama hala matemdeydi. Beyaz bukleleri ve derin bir acının damgasını vurduğu yüzüyle çok güzeldi. Ucu bucağı olmayan odada kendisine doğru ilerlediğimizi görünce bizi karşılamak için yerinden kalktı. Sonra ellerimizden tutup bizi divanın iki yanına konmuş iskemlelere doğru götürdü. Söyleyeceklerimizi özenle planlamış olduğumuz halde hepsini unutmuş, dilimiz tutulmuş vaziyette oturup kaldık. Ama Madame Dusape bizi bu halde bırakmadı. Bizim hakkımızda sorular sordu. Arada yüreklendirici yorumlar yaptı. Ziyaretimizden gerçekten duygulanmıştı. O zamanlarda ismi neredeyse unutulmuştu. Çok kişi onun yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordu. İstanbul'un edebi ufkunda yeni bir yıldız vardı o günlerde. Sibil. Sibil. Zabel Kancıyan, 1863-1934, Batı Ermenistanlı şair. Kısa öykü, roman, Genç Kız Kalbi ve okul kitapları yazdı. Sibil'in düz yazı ve şiirlerinden bazılarını okumuştum ve tadını çıkardığı ününe karşı olmamakla birlikte onu beğenmeyecek kadar da cüretkârdım. Yersiz ve önemsiz konularla çok fazla meşgul olduğu kanaatindeydim. Madame Dusape edebiyat alanında bir kariyer planladığımı duyduğunda bu yolda defne yapraklarından çok uçurumlar bulunduğunu söyleyerek uyardı beni. "Bizim toplumumuz," diye ekledi, "bir kadının isim yapmasına izin verme konusunda henüz hazır değil. Bu engeli aşabilmek için ortalamanın çok üstüne çıkmak gerekliydi. Bir erkek ortalama bir yazar olabilir ama bir kadın olamaz," dedi. Madame Dusape üzerimize derin bir etki bırakmıştı. Eve dönerken Arşakuhi bana kendisinin de yazar olmak istediğini açıkladı. İkimiz de çalışmalarımızı Avrupa'da sürdürmemiz gerektiği konusunda anlaştık. "Ah ah, Avrupa," diye geçirdi Arşakuhi. "Nasıl gideriz oraya?" Gitmeyi başardı. Önce Paris, sonra Londra. Ve bir gün Paris'teki öğrencilik yıllarımda beni görmeye Londra'dan geldi. Benim özgür yaşam tarzım karşısında şok geçirmiş ve uğraştığım sosyal konulara hiç alaka göstermemişti. Avrupa'dayken bile ilk düşündüğü İstanbul'daki dedikodular ve döndüğümüzde bizim için neler diyecekleriydi. Arşa Kuhi bir edebi dergide birkaç sayfa yayınlatmıştı bile. Adı bir öğrencinin anılarıydı. İstanbul'a dönüşünden sonra Teotik'le evlendi ve onun sadık ve değişmez işbirlikçisi oldu. Kendi başına çok az yazmış olduğu halde Arşa Kuhi'nin zarif bir üslubu vardı. Yalnızca tüm potansiyelini geliştirmekte başarısız olmuştu. Çekingendi ve çağdaşlarını şoke etmemek için çok dikkatli davranıyordu. Savaşta bir sürü güçlük ve yoksunlukla baş etmek zorunda kaldı. Sonuç olarak ciğerlerinden hastalandı. Mütarekeden hemen sonra İsviçre'ye gitti ve orada bir sanatoryumda öldü. Thomas Terzian. Kilise okulunu bitirdikten sonra ne yapacağım sorusuyla karşı karşıya kaldım. Oğlan olsaydım merkez okuluna giderdim. Ama kızlar için bu okulun bir karşılığı yoktu. Babamla birlikte Thomas Terzian'ı tanımamız bugünlere rastlar. Thomas Terzian, 1840-1909, seçkin şair. Oyun, Santukt, Adaletli Joseph, Hripsime ve Metin, ikinci Arşak yazarı, çevirmen, öğretmen ve birçok okul kitabının yazarı. Marmara Denizi'nde bir vapurda yakındaki adalardan birine giderken tanıştık onunla. Babamla bir sohbete dalmışken yakınımızdaki sıralardan birinde oturan ve sürekli bize bakan beyaz saçlı ama canlı görünüşlü beyefendiyi fark ettim. Aniden ayağa kalkıp bize doğru geldi ve bizi selamladıktan sonra tanışmak istediğini söyledi. Bu adam Thomas Terzian'dı. Söylediğine göre bir baba kızın böyle heyecanlı bir şekilde sohbet etmesine şaşırmıştı. Rum olduğunuzu sandım diye ekledi. Sonra Ermenice konuştuğunuzu fark ettim. Bizlerin arasında pek rastlanan bir şey değildir bu. Rum babalar sık sık çocuklarına öğretmen rolü oynarlar. Ancak üzülerek söylemeliyim ki bugüne kadar Ermeniler arasında böyle bir olayı gözlemleme zevkini tadamamıştım. Babamla Thomas Terzian, yeni kuşak, kızların eğitimi ve benzeri konularda konuşmaya devam ettiler. Thomas Terzian'ın çalışmalarını biliyordum ve şiirlerinden biri de ezberindeydi. O gün gelecek. Yaşamın ağır yükü. Bu ünlü adamı dikkatle süzmeye devam ediyordum ki bana dönüp planlarım ve edebi eğilimlerim hakkında sorular sordu. Önerilerde bulundu ve okunacak kitaplar listesi verdi. Ve ayrılma zamanı geldiğinde tekrar görüşmek üzere sözleştik. Üçüncü kısım. Yıkıntılar arasında. Ön söz. İstanbul'da Mart ayında patlak veren siyasi fırtınalar ancak dinmişti. Biz Ermenilerin sevinmek için herkesten fazla nedeni vardı. Hürriyet ordusunu büyük şenliklerle karşılamamız gerekiyordu ki yine biz Ermeniler Krikya'da meydana gelen katliamdan dolayı son derece üzgündük. Bir kez daha ırkımızın damarları açılmış ve biz bir kez daha kanımız ufukta yeni doğan hürriyetin sevincini tatmadan terimizle yeşeren ve bereketlenen toprakların üzerine akmıştı. Hatta yıldızın düştüğü gün, büyük sabırsızlıkla beklenen 101 pare topun atıldığı gün, ırkımız tarihinin en acı ve tarihsiz günü yaşandı. Ancak Osmanlı aleminin üzerinde mutluluk bayrağı dalgalanırken yine de yaşlı gözlerimiz gülebildi ve ciğerlerimize dağlayan üzüntünün ateşini söndürmek için daha büyük bir şevk ve heyecanla hürriyet ilkesine sarıldık. Biz de kendi kurbanlarımızı verdik. Bizim de kanlarımız bu kez Türk vatandaşlarımızın kanıyla birlikte aktı. İnşallah bu sonuncusu olur. İstibdadın başı ezilmişti ve hürriyet rejimi duruma hakimdi. Bu konuda hiçbir tereddüt, hiçbir kuşku yoktu bizim tarafımızdan. İşte bu sırada dünyada eşi görülmemiş, tüyler ürpertici kıyım haberleri ulaşmaya başladı. İnsanları hapsediyor, kıyımdan canını kurtarabilenleri yakalıyor, yaşadıkları için cezalandırıyorlardı. Evlerini, köylerini saldırılara karşı savunmak için silaha sarılanları ya ölüme ya da uzun süreli hapse mahkum ediyorlardı. İlk dar ağaçları peş peşe kuruluyor, kanlı katillerin yanında çok sayıda masum insan da ipe çekiliyordu. İşte bu dönemdedir ki bana da Adana'ya giderek yetimlerin durumuyla ilgilenme görevi verildi. Bu, bizim en büyük moral çöküntümüzün yaşandığı günlerdi de aynı zamanda. İnancımız sarsılmış, yüreklerimiz kırgın, düşlerimiz çökmüş, umutlarımız ifade edilmiş bir halde, önümüzde kanlara bulanmış, yakılıp yıkılmış bir mekan ve onların arasında koskoca bir dullar ve yetimler ordusunu dermansız kollarımızın üzerinde taşıma zorunluluğu. Talihsizliğin sonu yoktu. Sonuçları sayılamayacak kadar acı ve tarifsiz. Diğer taraftan ne bir umut ışığı ne de iyiye yönelik herhangi bir işaret. Ancak içgüdümüzün ta derinlerinden, ırkımızın tarih boyunca yinelenen, vurulma kalıtsallığının derinliklerinden, yeniden doğuşun, sönmeyen ve söndürülemeyen ateşinin alevi tüm parlaklığı ile gözlerimizin önündeydi. Eğer bazı kara bulutlar ara sıra onu fark edilemeyecek kadar örtüyordu ise de bu ateşin sıcaklığı daima yüreklerimizi ısıtıyor, umutlarımızı ve inançlarımızı zerre kadar etkilemiyordu. Öyle ki hepimiz de büyük bir güven içinde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bu içgüdüyle kendimizi güçlenmiş hissediyorduk. İlk Ermeni heyetleri hareket etmişti. Kızıl Haç'ın doktorları ve hasta bakıcıları daha ilk gün yerine ulaşmışlardı. Patrikhane tarafından gönderilen ilk heyette insanlara maddi ve özellikle manevi yardıma koşmuştu ve sayısız değerli hizmetler sunuyordu. Ermeni heyetlerinin manevi yardımlarının ve hizmetlerinin anlatımını bir başka zamana bırakarak burada bu kitabın yazıldığı moral koşullardan söz etmek istiyorum. Okuyucularımın şunu bilmesini istiyorum ki, benim izlenimlerim ne herhangi bir siyasi görüşten etkilenmiştir ve ne de milliyetçi ön yargılara kapılmış. Bunda ne ulusal kırgınlığın herhangi bir rolü vardır ve ne de intikam duygularından kaynaklanan geleneksel duygular ya da ırkçı bir nefret. Şu anda insan yüreğim düşmanca çarpıyor ve katillerin görüntüsü umutsuzluk duyguları yaratıyor. Yerle bir edilmiş Ermeni köylerinin yanında adeta küstahça dimdik ayakta kalmış olan Türk mahallelerine bakarken, cezasız kalan katillerin yılışık bakışlarını görürken, tüm bunları objektif bir şekilde kaleme almaya büyük bir çaba ve özen gösterdiğimi belirtmek isterim. Ve şunu da itiraf edeyim ki, anlatımlarımı belli formüllerle geçiştirmekten sakınırken bunda çok zorlandım. Ancak gerçekleri en doğru şekilde ve tüm çıplaklığıyla yabancılara aktarmak bakımından bunu bir ahlaki görev olarak algıladığımı da burada belirtmek isterim. Bu nedenle gerçek duygularımı gizleyerek olayların gerçek yüzünü yansıtmak için insanüstü bir güç sarf etmek zorunda kaldığımı da okurlarımın müşahede edeceğine ve bana anlayış göstereceklerine inanıyorum. Bu karşılıklı güvencenin benim için önemli olduğunu bu fırsatta bir kez daha belirtmek isterim. Okurun tam bir inanç ve güvence içinde olayları izlerken, yazarının milliyetini ve ırksal aidiyetini de göz önünde bulundurmamasını, herhangi bir ön yargıdan etkilenmemesini arzu etmekteyim. Bu acıları görmemiş ve tatmamış olan vatandaşlarımızın da konuya bu açıdan yaklaşımlarını, her şeyi sadece insani bir değerlendirme ile yorumlamalarını isterim. İnsanların duydukları ve yaşadıkları acılarla umutsuz mücadeleleri bu kitapta en tarafsız şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Öyle ki benim tüm arzum ve çabam, olayları okurlarıma olduğu gibi aktarıp kendi adil yargılarına teslim etmektir. Tabii içgüdüsel etkiler ve duygular burada belli bir ölçüde etkili olacaktır. Ve bunun en fecisini, en acısını ben kendim onların arasında yaşadığım 3 ay süresince tanıdım. Eğer kan ve yangın fırtınaları içinde çılgına dönen bir halkın, eğer en umulmaz ve inanılmaz davranışlarda bulunan insanların, ağlamaktan göz pınarları kurumuş vatandaşlarımızın, acıdan ve çeşitli ıstıraplardan sütü çekilmiş anaların yaşantılarını gerçek şekilde anlatmayı becerebildiysem, bunu benim için acı fakat mutlu bir başarı sayarım. Ben tüm bunları birer gerçek olarak okurlarıma ve tarihe aktarıyorum. İnsanların çektiği acılar aslında sonsuz ve tarifsizdir. Ancak yine de herkesin gönlünde ülkenin geleceğine yönelik inanç ateşinin kıvılcımlarını da olsa görmek her zaman mümkündü. Çünkü bu kutsal inanç vatanın parlak geleceğiydi. Çünkü artık bundan sonra hiç kimse insanların haklarına el uzatamayacak, en mütevazı insana karşı bile aşağılayıcı davranışlarda bulunamayacak. Çünkü her vatandaş bu ülkede sarsılmaz bir güvene ve inanca sahip olup, tüm bu tüten haberlere, üzerinde hala insanların sallanmakta olduğu dar ağaçlarına karşın haksızlıklara maruz kalmayacak, İnsanlar parça parça olmuş vücutlarını tüm ilerici akımların hizmetine adayıp vatanı tehdit eden en büyük tehlikenin istibdadın karşısına dikilecekler, onun ne şekilde ve ne yolla olursa olsun bir daha geri dönmesine izin vermeyeceklerdir. Zaten bu değil miydi bize isnat edilen en büyük cinayet? Ve bu bizim en büyük ulusal gururumuz değil miydi? Tekrar ediyorum. Hepimiz de kana bulanmış ülkemizin bazı gerçeklerini bilmeli, görmeli ve bu tabloya cesaretle, korkusuzca bakmalıyız. Neler gördüm ve neler duydumsa tümü de bütün ülkenin, devletin temellerini sarsmaya yönelik. Teorik olarak hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bu gerçektedir ki, ben de özgür bir vatandaş olarak, ülkenin gerçek ve has bir evladı olarak, eşit haklara sahip ve eşit sorumluluklarla yükümlü olarak, hiçbir çekincede bulunmadan bu sayfaları kaleme alıyorum. Onları bir Ermeni kadınının ince duyguları olmaktan ziyade, bir insanın insani duygularını ifade eden, en içten gelen izlenimleri olarak algılamak gerekmektedir. 1911 İstanbul. 13. ayrımın sonu. Sayfa 111.